Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Paris Louis, günaydın. Radyo Agos'tan merhaba, ben Robert Koptaş.
Ben Karin Karakaşlı.
Yine bir cumartesi sabahı, nihayet baharın geldiği bir cumartesi sabahı. Karşınızdayız, kulaklarınızdayız. Yoğun bir haftayı yine geride bıraktık. Yoğun bir haftayı yaşıyoruz, yoğun haftaları yaşıyoruz aslında. Ona bağlı olarak da yoğun bir program olacağını umuyoruz. 9.30'dan itibaren Agos'un yayın danışmanı, zaman yazarı ve son günlerde Akil Adamlar listesine girme başarısını gösteren Etiyan Mahçupyan konuğumuz olacak. Kürt sorununda çözümü ve Akil Adamların işlevini ve bu gelinen noktanın analizini beraber yapacağız. Şarkılar anlamında biraz özel bir program olacak. Çünkü Türkiye'yi ziyaret eden Amerikalı iki sanatçı, baba oğul Dinkçiyanlar, Ara ve Onnik Dinkçiyan'ı Tıbrevank Lisesi'nin 60. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İstanbul'da ağırlıyoruz hep beraber. Onların şarkılarından bir derleme yaptık. Sadece Ara ve Onnik Dinkçiyan çalacağız bu hafta. Maalesef Ayşen Kim saat 10'da yayına giren Ermenice öğrendiğimiz, Ermenice duyduğumuz 5 dakikalık bölümü yapan öğretmenimiz Şuşan Özoğlu'nun annesi vefat etti. Allah rahmet eylesin. O nedenle bu hafta Ayşen Kim yayınımız yok. Ama önümüzdeki haftadan itibaren devam edeceğiz Ayşen Kim'e ve bu haftanın gündemine girerek programa başlayalım.
Bu hafta Türkiye'nin gündeminde olduğu üzere bizde de yeni anayasa tartışmalarını Fatih Gökhan Diler ve Uygar Gültekin arkadaşlarımız birlikte biraz arka bilgilere ulaşarak derleyip paylaştılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir anayasa komisyonu oluşturularak başlayan süreçte katılımcı, uzlaşmacı bir anayasa vaadiyle yola çıkılmıştı. Ama gelinen noktada maalesef komisyonun yenilikçi bir anayasa metni ortaya koyma şansı pek gözükmüyor. Ve ilk başta tabii buna sebep AK Parti'nin başkanlık sistemi önerisi gibi görünse de arka plan kulisler aslında bundan çok daha önemli, vahim konularda, vatandaşlık tanımında, Türklük tanımında ve benzeri noktalarda CHP'nin son derece muhafazakar, statikocu bir tutum sergilediğini ve sürecin giderek AK Parti-BDP işbirliğine neredeyse zorunlu olarak evrildiğini gösteriyor.
Evet, bu çözüm süreci öncesinde birbirlerine karşı çok sert dil kullanan iki partinin aslında anayasa önerileri itibariyle birbirlerinden çok da farklı yerlere düşmemiş olduğunu gördük. Yani AK Parti ve BDP'nin yaptığımız analizde TESEV'in bir raporundan faydalanarak yaptık bu analizi. Meclisteki anayasa komisyonuna sunulan önerilerin basına açıklanmayan kısımlarını da inceleme şansımız oldu. Ve orada gerçekten gördük ki başkanlık sistemi ne muhalefet gibi görünen direniş, CHP direnişi aslında Türkiye'nin değişmemesine, hiçbir şekilde değişmemesine yönelik çok tutucu, çok katı bir savunmayı içeriyor. Zaten dün meclise sunulan anayasa önerisinde de darbe anayasasının, yani 12 Eylül anayasasının değiştirilmesi teklif dahil edilemez 3 maddesinin aynen korunduğunu CHP tarafından görüyoruz. Bu anlamda bir AK Parti-BDP işbirliği çok olası görünüyor ama anladığımız kadarıyla, son günlerde çokça konuşuldu kadarıyla AK Parti içinden de BDP ile sadece işbirliği yapmak yönünde bir siyasetin negatif getirileri olacağına dair bazı kaygılar görünüyor. Hani muhafazakar cenahtan oy kaybedebileceği AK Parti'nin. Bu anlamda da Fazıl Hüsnü Erdem'in AK Parti'nin anayasa çalışmalarında da aktif rol aldığını bildiğimiz perde arkasından önerisi, ki Uygar arkadaşımız onunla konuştu. Belki birkaç yıl Türkiye'ye götürecek bir geçici anayasada uzlaşılabilir ve o zaman CHP'nin yenilikçi kanadının da desteği alınabilir. Başkanlık sistemi olmadan birkaç yıl sonra daha köklü bir anayasa, gerçek bir yeni anayasa yaparak Türkiye devam edebilir gibi bir önerisi var Fazıl Hüsnü Erdem'in. Belki önümüzdeki dönemde bunu daha fazla konuşacağız.
Her halükarda daha sağlam adımlarla bir temelin atılması için en geniş katılımın sağlanmasının yolları aranacak gibi görülüyor. Buradan aslında bir müjdeye ve müjdeyi ne derler müdakip gelen
Agos'a doğum günü müjdesi,
evet,
değil mi?
Aynen öyle. Agos'un doğum günü müjdesi, sonra da Agos'a doğum günü müjdesi. 16. yılını doldurdu bir Zadik Paskalya yortusunda kurulmuştu Agos ve yine bir okurun hiç aksatmadığı üzere pastasıyla da yeni yaşına girdi. Hayırlara
genelde
vesile
zaten
olsun.
Zaten bize doğum günümüzü okurumuz hatırlatıyor. Pasta görüyoruz bir anda kapıda ve bugün doğum günümüzmüş diye şaşırıyoruz.
Bir diğer hatırlatma da sana ve Ümit Kıvanç'a yönelik yeni bir soruşturma müjdesiyle geldi. Böylelikle Agos'un Agos oluşu da bir kez daha tescillendi yeni yaşında da.
Uzun zamandır hakkımızda bu tür bir dava yoktu. Hatırlatmak gerekirse 17 Ocak 2012'de yani Hrant Dink cinayeti davasında kararın verildiği gün, karardan hemen bir saat, bir buçuk saat sonra çıktığımız Habertürk'teki Balçek İlter'in programında sarf ettiğimiz sözler nedeniyle bir soruşturma açılmış. Yani devletin suç işlediği, devletin katilleştiği analizini yaptığımız, biraz da fazla heyecanlı ve öfkeli aslında olduğumuz bir anda sarf ettiğimiz sözler ama bunu sadece bizler söylemiyoruz. Kamuoyunun bilinci de bir anlamda Dink cinayetinde bu fikirde. O kararı zaten veren hakim dahil olmak üzere herkes o karardan şikayetçi. O da içine sinmediğini ifade etmişti. Biz de bu eleştirilerimizi dile getirdiğimiz için duyarlı bir vatandaşın şikayeti neticesinde ve o şikayeti, o ihbarı ciddiye alan bir savcının açtığı dosyayla soruşturuluyoruz gibi görünüyor. Bugün Radikal'de bir haber var. Soruşturmanın izne tabi olduğu bir değişiklik yapılmıştı TCK 301'de. Evet, 301'den sorgulanıyor olacağız. Teamül gereği soruşturma tamamlandıktan sonra kovuşturma aşamasında, yani dava açılacağı aşamada Adalet Bakanlığı'ndan izin alınması gibi bir süreç işliyor. Ben Adalet Bakanlığı'nın herhangi bir izin vereceğini sanmıyorum bu davaya. Çünkü 301 davalarında genelde bugüne kadar böyle bir tavır izledi. Ama tabii Türkiye'nin ne olacağı belli olmaz. Biz de önümüzdeki hafta gidip ifademizi vereceğiz gibi görünüyor. Ondan sonra da süreci takip edeceğiz. Bakalım ne olacak.
Güzel şeylere geçelim o zaman bir miktar. İmroz ve Selanik'ten tatlı gelişmeler var. Bir tanesi İmroz'a dönüş için başlayan çalışmalar. İmroz'daki Rum okulunun açılma izni dünyaya yayılmış olan 15 bin İmrozlu başta olmak üzere büyük bir tabii sevinç dalgası yarattı. Emre Ertani arkadaşımız da Yunanistan'daki Atina İmroz Derneği Başkanı Costa Christoforidis ile bir görüşme yaptı. Bu adaya dönüşün önündeki en önemli engellerden biri olarak görülüyor okul. Tabii bir okul olunca çocuklar ve dolayısıyla ailelerin yeltenip tekrar adaya dönüş yapmaları muhtemel. Ama bunun ayrıntıları içerisinde tabii yine Turizm ve Kültür Bakanı Ömer Çelik'in azınlıklara dönüş çağrısında da daha önce arka planda söylediğimiz gibi güven tesis edici adımlar önemli. Yani gelecek olan kişiler askerlikten nasıl iş kuracaklarına, vergiye, vatandaşlık haklarına vesaireye kadar pratik hayatlarını düzenleyecek pek çok konuda açık, temiz, güvenceli adımlara ihtiyaç duyuyorlar. Yine haberde bir diğer noktada adalar arası ulaşım yapılması arzusu. Çünkü İmroz bu açıdan bir hayli kapalı gözüküyor. Ama Christoforidis bu sürecin başlamış olmasından bile, dönüşün telaffuz edilmiş oluyor olmasından bile son derece umutlu.
Yani sadece okulun açılmasının yeterli olmadığı, bir ekonomik altyapının da oluşturulması gerektiğini adada söylemiş oluyor aslında Christoforidis. Yani insanlar gerçekten gelmek isteyebilirler. Bu kanalın açık olduğunu görmeleri, Türkiye'deki değişimi görmeleri onlara çok umut veriyor. Ama gerçekten bir geri dönüş olabilmesi için adadaki ekonomiyi canlandıracak, belki Yunan adalarıyla özellikle işbirliğini, ticareti, turizmi canlandıracak bir takım değişikliklerin yapılması gerekiyor diyor. Bu da son derece mantıklı görünüyor ama önümüzdeki dönemde herhalde bunları görmeye devam edeceğiz. Buna paralel bir olumlu adım da Yunanistan'dan aslında gelmiş oluyor. Biliyorsunuz Atina'da bir cami yok, Müslümanların ibadet edebileceği bir ibadethane yok ve bu iki ülke arasında ya da Yunanistan'la genel olarak Müslüman dünyası arasında bir sorun yaratmaya yaratmaya devam ediyor. Türkiye'de özellikle ruhban okulu tartışmalarında Atina'da cami olmaması öne sürülüyor, bir tür mütekabiliyet gibi ve nahoş bir durum olarak da görülebilir her şeyden bağımsız olarak. Ama Selanik'te Abdülhamit döneminde yapılmış, inşa edilmiş Hamidiye Camii'nde geçtiğimiz günlerde Selanik'i ziyaret eden bir öğrenci grubunun ibadet etmesine, namaz kılmasına izin verilmiş. Ve Selanik Belediye Başkanı Butaris bu izni vermiş. Sonra daha da ileri gitmiş. Selanik'te belediye sergi salonu olarak kullanılan yeni camiyi, böyle kullanılıyormuş Hamidiye Camii, her yıl önemli günlerde Müslümanlara tahsis etmek istiyorum demiş. Yunanistan'da pek olmayan bir durum bu. Butaris devam etmiş. Bu korkulardan, ibadet yasağı gibi korkulardan arınmamız lazım. Bunlar kimseye bir şey sağlamaz. Asıl olan yan yana yaşayabilmektir demiş. Demek ki hani Türkiye'deki sıkıntıların benzerleri, hani bu kadar katı, o korkulardan, paranoyalardan beslenen yaklaşım ve zihniyet Yunanistan'da bir anlamda geçerli. Ama onun da değişiyor olduğunu görmek tabii ki hepimiz adına umut verici. Umarız Hamidiye Camii'nde ibadet gibi Atina'da da bir cami yapılır ki projesinin yavaş yavaş çıktığı, bütçesinin hazırlandığına dair haberler geçen ay yer almıştı basında. Böylece bu sorun da aşılır. Mütekabiliyete bağlı olmadan iki ülkede de demokrasinin ve karşılıklı önyargılarının aşılacağı bir ortama doğru daha hızlı bir şekilde gideriz.
Bu haftanın yine bir diğer heyecan verici, mutluluk verici vesilelerinden biri de Diyarbakırlı efsanevi müzisyen Onik Dinkçiyan ve oğlu Ara Dinkçiyan'ın iki özel etkinlik için İstanbul'a geliyor oluşu. Onik ve Ara Dinkçiyan 9 Nisan Salı akşamı Şişli Kent Kültür Merkezi'nde birlikte baba oğul bir konser verecekler. Konser aynı zamanda Tıbrevank Okulu'nun kuruluşunun 60. yılı kutlamaları için düzenleniyor. Yine bu baba oğulla ilgili bir diğer hepimizi besleyecek gelişmede daha önceki 2009 yılındaki Diyarbakır seyahati sırasında Onik Dinkçiyan'a eşlik eden Burcu Yıldız ve Onur Günay'ın çektiği görüntülerden oluşan bir hasretlik hikayesi Garot Özlem adlı belgeselim İstanbul Film Festivali belgeseller bölümünde gösteriliyor oluşu. Gösterim 8 Nisan akşamı 21.30'da Pera Müzesi salonunda.
O zaman Ara Dinkçiyan'dan bir şarkıyla devam edebiliyoruz galiba programa. Voice of Armenians, Ermeni Sesleri programı CD'sinden, kaydından Amerika'da yayınlanmış bir CD bu. Madah Hokut, yani canına kurban diye çevrilebilir.
Manchelai Oruki she alshir tunki tveran halvo bachnelai tveran halvo bachnelai mi laran tu madave moku siro vidante une tsirku mi laran tu madave moku Rovidan de bune circu Vartășeru alnălai Meșchit gabbat șalnălai Thank you. raz nerut agnlayi kılhit vayel haçnlayi sirde sirdit mi atsno en panalin yeslayi en panalin yeslayi mi larangut madare mo Rovinante bune circut mi larantut ma davemo cut si rovinante bune circut Luciere Oknlayi, gohats kednit, oknlayi. Sirdo sirdit mi atsno, en panalin yeslayi, en panalin yeslayi. Mi larangut, madare mogut, siro virante. Sirgut mi larangut ma dare mogut si rovinante une sirgut
Madah Hokut'u Onnik Dinkçiyan'dan dinledik. Az önce anons etmeyi unutmuştuk. Yani Onnik Dinkçiyan'ın adını zikretmeyi unutmuştum. Ve manşet haberimizle de devam edeceğiz. Aliyev'den uçuş izni çıkmadı manşetiyle çıktı Agos bu hafta. Olay da Van'la Yerevan arasında planlanan Borajet'in planladığı ve Ermenistan'dan bir şirketle de işbirliği yaparak haftada iki defa iki yakın şehir arasında uçuşları başlatacağı gelişmenin iptal edilmesiyle ilgili bir açıklama yapmadılar neden olduğuna dair ama herkes biliyor ki bu konuyu biraz olsun araştıran o perdeyi biraz olsun aralayan herkes çok iyi biliyor ki Azerbaycan baskısı nedeniyle bu uçuşlar iptal edildi ve Türkiye'nin Ermenistan siyasetinde de Azerbaycan baskısının etkili olduğu ilk olay değil bu olay.
İlk olay değil ama herhalde giderek daha can sıkıcı bir hal alıyor. Çünkü Van-Yerevan arasında 3 Nisan'da başlaması öngörülen uçak seferleri Van'da turizm potansiyeli açısından da özellikle deprem sonraki süreç açısından büyük heyecan yaratmıştı. Borajet firması yetkilileri ağzını bıçak açmaz bir şekilde oturuyor. Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden en ufak bir açıklama yok tüm ısrarlarımıza rağmen. Azerbaycan yetkilileri ise seferler çok karlı olmayacağı için iptal edildi gibi bir takım üstünkörü açıklamalarla yetiniyorlar. İşin bir yanı da özellikle İsrail'e özür diletmekle övünen bir dış politika, bu kadar özerk bağımsız ayakları üzerine basan bir dış politika boyutunda Aliyev onayı olmaksızın hiçbir adım atılmıyor oluşunun Türkiye açısından yarattığı tabii büyük sıkıntı olsa gerek.
Arkadaşımız Fatih Gökandiler haberle uğraşırken Van'da bu uçak seferlerinin biletlerini satacak olan yani acenteliğini yapan bu uçuşların Ayanis Tur yöneticilerinden Abdullah Tunç Bilek'le de görüştü. Abdullah Bey biraz daha umutlu bize nazaran. Yani biz bu uçuşların iptal edildiğini ve kolay kolay da yeniden başlamayacağını düşünüyoruz. Ermenistan'daki izlenim de bu yönde.
Ona tecrübe diyorlar tabii.
Ama Abdullah Bey hani Nisan ayı geçtikten sonra yani 24 Nisan atlatıldıktan sonra aslında Obama'nın ne diyeceğine bağlı olarak seferlerin başlayabileceğini umuyormuş. Bilmiyorum bir bilgiye mi dayanıyor, bir duyuma mı dayanıyor? Yani onu da ihtimal dahilinde belki görmek
İnşallah
lazım.
İnşallah zaten onun dediği olsun.
Ama mantıken de sanki bu iki ülke arasında ilişkileri yakınlaştırıcı bir adım olduğu için Nisan öncesi uçuşların başlaması Türkiye'yi rahatlatan uluslararası alanda rahatlatan bir şey olurdu. Yani Nisan geçtikten sonra başlamasının pek bir yararı yok gibi görünüyor. Umarız Abdullah Tunç Bilek haklı çıkar. Azerbaycan baskısının etkili olduğuna dair birkaç örnek vermek gerekirse aslında en önemli örnek Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi'nin yaptığı bir açıklama bundan 10 gün kadar önce. Yani seferler henüz iptal edilmemişken Alper Coşkun basında yükselen öfkeye ithafen bir açıklama yapmış ve şöyle demiş. Basın, yani Azerbaycan basını kastediyor, gereksiz heyecanları tetiklemek yerine daha önemli konulara odaklanmalı. Bu önemli konular Ermenistan'la sınırı kapalı tek ülkenin Türkiye olması, Yukarı Karabağ konusunda Azerbaycan'a en büyük desteği veren ülkenin Türkiye olmasıdır. Yani
son derece önemli.
Bu kadar önemli bir dış politikamız var. Ermenistan'a her türlü şekilde sınırı kapatmak konusunda bir uçuş olmasını da fazla kale almayın canım demek istemiş Bakü Büyükelçisi. Ama Azerbaycan'daki öfke sanırım buna da tahammül edecek halde değil. Her türlü yumuşama girişimini engelleyici bir tavır var.
Nitekim Azerbaycan'da STK'larla ilgili durumun ne kadar vahim olduğuna dair de bir haberimiz vardı. Azerbaycan her açıdan o baskıyı yoğun olarak hissediyor ve önümüzdeki seçim süreciyle beraber de herhalde giderek artan bir yumruk hali içeride ve dışarıda daha görünür hale gelecek.
Evet, aslında Ekrem Eğlisli olayından sonra biz de Agos olarak Azerbaycan'a daha yakından bakmaya başladık. Hani belli kalıpların ötesinde Azerbaycan'ı anlamaya yönelik bazı adımlarımız oldu. Azerbaycan'la ilgili haberlerimizin artmasının sebebi bu. Ve burada mutlak bir karşıtlık siyasetinden asla değil, tam tersi Azerbaycan'ın demokratikleşmesinin bölgeye katkı sağlayacağı inancıyla hareket ediyoruz. Ve Azerbaycan'da da bu anlamda bir ciddi muhalif direniş var, bastırılmaya çalışılan, sessizleştirilen. Ekrem Eğlisli olayını da o bağlamda değerlendirmek gerekir. Azerbaycanlı arkadaşımız Arzu Geybullayeva bu sivil toplum haberini hazırladı ve görülüyor ki Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve yasal düzenlemelerle uluslararası bağlantısı olan bütün sivil toplum kuruluşlarının Azerbaycan'da hem mali hem politik anlamda kıskaca alındığı, baskılandığı ve giderek o baskının artacağı gibi bir manzara var. Bütün bunların içerisinde belki olumlu bir gelişme dün gazetelere yansıyan uluslararası offshore hesapları skandalı diyebileceğimiz, hı hı, Bağımsız Gazeteciler Birliği'nin ortaya çıkardığı ve internet ortamında yayınladığı haber. Orada dikkat çekici olanlardan biri, zaten Türkiye basında bunun üzerine önemli eğildi, Hürriyet sürmanşetten görmüştü. Aliyev ailesinin offshore hesapları ile ilgili ve İlham Aliyev'in kızlarının sahip olduğu uluslararası şirketlerin hesaplarının Azerbaycan dışında ne kadar milyar dolarlara sahip olduğu haberiydi. Seçim öncesi bunun ortaya çıkması tabii ki ilginç. Yani Aliyev'i bir anlamda itibarsızlaştıran ve muhalefetin bütün iddialarının doğrulandığı bir gelişme. Çünkü yolsuzluklar, hileler, para kaçırmalar ve Azerbaycan'ın sahip olduğu zenginliğin Aliyev ailesi tarafından kullanılıyor olması gerçeğini bu offshore hesaplarındaki meblağın yüklülüğü, büyüklüğü bir anlamda gösteriyor. Azerbaycan ilginç gelişmelere gebe gibi görünüyor gerçekten önümüzdeki dönemde.
Ve o Azerbaycan'daki gelişmeler Kafkaslar kadar Türkiye'yi ve tabii Türkiye'nin Ermeni siyasetini de yakından ilgilendirecek.
Tabii biz dün kendi aramızda yazı işleri toplantısında konuşurken bu offshore hesaplarıyla ilgili ortaya çıkan bilgilerde acaba Türkiye'den kimlerin hesaplarının orada olduğunu ve buna ilaveten de tabii ki Ermenistan'da da böyle şeylerin olabileceği, oligarkların hakimiyetinden söz ediliyor ekonomide. Acaba Ermenistanlı hangi oligarkların veya politikacıların offshore bankalarda hesabı var ve onların miktarı ne kadar soruları üzerine eğilmek gerektiğini konuştuk kendi aramızda.
Yine müzikle devam edelim. Müzik işin en temiz kısmı. Aradinkçiyan'ın kendi seçimiyle çalacağımız bir şarkı. 1986'da kurduğu Night Ark adlı topluluktan geliyor. Ud'da kendisini dinleyeceğiz, Aradinkçiyan'ın Picture. Radyo Agos.
Açık Radyo. Şimdi ve burada.
Reklamlar.
Akıllı şehirler, yeşil şehirler, ekoturizm, biyoçeşitlilik,
akıllı kentler,
radikal şeffaflık,
temiz tek,
ekoturizm,
organik tarım,
yenilenebilir enerji,
akıllı şebekeler,
ekoturizm,
karbon,
çevre,
hayvan hakları,
temiz tek,
ekoturizm,
akıllı şebekeler,
yenilenebilir
enerji.
Hepsi ve daha fazlası Eko IQ'da. Eko IQ, her ay kitapçılarda ve bayilerde.
Reklamlar bitti. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı.
Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye.
Pazar sabahları 10'da Açık Radyo'da.
Kitap Dostu Sezin Okulu sunar.
Bağımsız Radyo ne ile yaşar? Dinleyicisiyle. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi 10 yaşında. 30 Mart 7 Nisan arası. 9 gün 99 saat radyo şenliği. 94.9 Açık Radyo'da.
Mehmet'le ilk tanıştığımızda ona ilk doğum günü armağanım Açık Radyo'dan Sandıktan Sesler programıydı.
Aa, evet, harika.
Şimdi bugün bu saatte de aslında onun şenlik saatinde olması, evet, Sandıktan Sesler saatiydi. Biz de kendi sandığımızdan şarkılar getirdik. Yani radyoyu çok seviyorum. Açık Radyo'yu da benim katılabildiğim, İçinde bulunabildiğim bir radyo olduğu için çok seviyorum. Başlangıcında çok severek destek olmuştum. Yani sırf bu düşünceye destek olmuştum. Ne şahane ki zaten çok güzel, fevkalade işler yapıyorsunuz. Ve ben sizinle birlikte olmaktan, bir parçası olmaktan çok mutluyum. Çok çok mutluyum.
Radyo Agos.
Radyo Agos'tan tekrar merhaba. Etiyan Mahçupyan stüdyomuzda konuğumuz. Onunla son günlerde katıldığı, daha doğrusu 4 Nisan Perşembe günü yapılan Akiller heyeti toplantısını konuşacağız. Ve hem perde arkasını hem de genel bir analizini yapacağız çözüm sürecinin. Size teklif kimden geldi, nasıl başladı bu süreç? Biraz magazinel boyutundan evet, başlayalım.
Beşir Atalay aradı beni. Malumunuz böyle bir durum var dedi. Eğer olursa bir rızanız var mı gibi bir soruydu. O kadardı. Yani sonuç olarak daha geniş bir havuzdan seçim yapılacağı belli olduğu için önce bu rızayı almak durumunda hissettiklerini düşündüm ben. Yani o şu anda sadece evet diyorsun zaten. Ondan sonraki süreçte epeyce mühendislik işi yapılmış benim gördüğüm kadarıyla. Yani hem İş yürüsün, hem temsil olsun, hem AK Parti açısından onların bakışıyla bu sürecin içinde zaten olması gereken ama olmayan insanlar bir biçimde içine katılsın. Ama aynı zamanda da işte kadın olsun, şu olsun, bu olsun gibi bir sürü şey var, faktör var. Bir de bunların her birinin de her bölgede ayrı ayrı kendi iç kombinasyonu var. Buna benzer bir iş yapılmış. Bir başlangıç noktası üretmişler sadece.
Bu 62-63 kişilik listeyi böyle bir değerlendirsek, bunun kimyasının Türkiye'ye ne söylediğine dair bir şey ne düşünüyorsunuz? Size ne düşündürttü bu insanlar?
Yani burada AK Parti şuna dikkat etmiş. Bu AK Parti'nin heyeti değil çok açık olarak. AK Parti'ye karşı çözüm sürecinin bu şekilde yürümesine de hatta karşı olan insanlar da var. Ama şöyle bir eşik koymuşlar anladığım kadarıyla. Yani barış gelsin temelde barış gelsin diyen insanların arasında fikir farklılıkları olsa bile o gelpazeyi diyeyim toplamak istemişler. Böyle bakıldığı zaman aslında bayağı bir Türkiye'nin mikrokozmosu gibi. Yani şu anda gerçekten yan yana oturmaktan hiç hoşlanmayacak insanlar mesela mevcut o 60 kişinin arasında.
Çözüm istemeyenler dışında iyi kötü bir temsiliyet evet, var gibi.
Yani, evet. Hı-hı. Tabii bunu Başbakan açıkça söyledi. Yani doğru. Yani yüzlerce binlerce değişik böyle grup oluşturulabilir. Hepsi de hemen hemen birbirine eşit olacaktır kabaca. Fonksiyon olarak ve temsil olarak. Bu işte hasbelkader ortaya çıkan şey diye düşünmek lazım. Ve de bununla da sınırlı olmamasını umut ediyor aslında AK Parti. Onu da söylemiyorum. Yani bu 60 kişinin yapacağı bir işten ziyade bu 60 kişinin yapmaya başlamasıyla beraber çok bir sürü başka 60 kişilerin, bir sürü sivil toplum örgütlerinin kendiliğinden bu işe girme ihtimalinin olduğunu varsayıyor, bunu umut ediyor ve topluma mal olmasını istiyor barış sürecinin.
Bunun aslında şu ana kadar olmamış olduğu tespiti de diyebilir miyiz bu akil adam, akil insanların oluşturması?
Evet, evet, o çok kesin. Ben o ton çok net olarak vardı. Aslında Tayyip Erdoğan bunu açıkça söyledi. Yani yalnız kaldıklarını bu süreçte destek bulamadıklarını toplumdan. Burada örgütlü toplumu kastediyor. Yani sendikalar, işverenler, işte barolar, TOP falan filan gibi. Bu tür kurumların doğal olarak barıştan yana bir tavır alacaklarını varsaymışlar benim anladığım. Ve onun olmaması biraz sükut hale uğratmış onları. Ve o yüzden de bu 60 kişinin içine onların hepsinin başkanlarını da koymuşlar. Yani sanki o başkanların olması sayesinde bir anlamda o kurumların kendisini de belki biraz mobilize etmek gibi bir fikir var orada yani.
Yani sivil toplumdan bekledikleri reaksiyonu almadıkları için bir tür görev tevdi etme gibi bir şey oldu anladığım kadarıyla.
Evet ya bir tür kolaylaştırıcılık yapılmış bir tür... Kelime güzel değil ama suni bir sivil toplum aktivitesi üretilmiş durumda. Bu bileşke bu anla böyle bir gerçek sivil toplum örgütlerinin yarattığı boşlukta üretildiği için suni. Ama öte yandan da yapacağı iş açısından da epeyce reel bir iş olacak. Böyle bir kombinasyon düşünmüşler. Aslında ilginç şu açıdan, ben o toplantıda da bunu söyledim. Bu bir öğrenme süreci. Bunu ilk defa yapacak Türkiye. Belki hiçbir şeye yaramayacak, belki çok şeye yarayacak. Ama siyaset bir bütün olarak bundan bir şey öğrenecek. Ve bu öğrendiği şey de biraz sonra konularımız arasında olduğu için biliyorum anayasa olayı. Anayasa tartışıldığı zaman çok çok kritik hale gelecek. Çünkü şu anda bu silahların susması, geri çekilme, silahın bırakılması vesaire olayı sanıldığından çok daha pürüzsüz işliyor. Ve bunun engellenmesi de artık çok zor. Ama çözüm demek değil bu. Çözüm anayasa ve yapılacak başka bir sürü işi gerektiriyor. Ve orada çok büyük bir direnç çıkacak Türkiye'de. Gerçek kavga orada verilecek yani. Ve o zaman sivil toplum hakikaten çok değerli bir şey olacak, bir destek olacak olursa.
Ben yine bir adım geri alıp Akiller heyetindeki isimler üzerinden birisi üzerinde duracağım. Ben şahsen dışarıda kalmış olan insanlar üzerinden tartışmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Yani hı-hı, çok değerli insanlar var mutlaka ama sizin dediğiniz gibi çok farklı heyetler oluşturulabilirdi. Bu 62 kişinin hiçbirini almayarak başka Akiller komisyonları da oluşturulabilirdi vesaire. Ama listeye son anda dahil olan bu Akit gazetesinin, hı-hı, yayın yönetmeni Hasan Karakaya üzerinden özellikle sosyal medyada ben çok tartışma takip ettim. Çok eleştiri gördüm. Demokrat liberal yazarlar üzerinde kampanya düzenlemekle, hatta işte muhafazakar yazarlar üzerine de Hilal Kaplan'a yaptıklarını biliyoruz. Son zamanlarda epey sivrilmiş bir gazete ve internet sitesi, Haber Vaktim ve Akit Gazetesi. Hasan Karakaya da bunun hem başındaki isim hem de aynı sivrilikte yazılarıyla biliniyor. Çözüm sürecine karşı yazılar da yazmış kısa süre önce. Hani siz tabii ki bu karardan sorumlu değilsiniz ama AK Parti Hasan Karakaya gibi bir ismi bu listeye dahil etmekle ne ummuş olabilir? Neyi hedeflemiş olabilir?
Bir kere şöyle şunu unutmamak lazım. AK Parti'nin bulunduğu yer bizim bulunduğumuz yer değil. AK Parti'nin bulunduğu yerden bakıldığında bu heyette öyle insanlar var ki onlar da AK Parti'ye Hasan Karakaya kadar uzak. Ve onlar da kendi işlerinde bir denge yapmaya çalışmışlar. Kendi tabanlarının özellikle İç Anadolu, Doğu vesaire Anadolu gibi yerlerde var olan bakışı, anlayışı da bir şekilde kale almak üzere bir dediğim gibi bir mühendislik olayı bu sonuçta. Ama öte yandan tabii bu işler böyledir. Hani diğer insan kabul etseydi Barolar Birliği Başkanı, o zaman bu kişi olmayacaktı. Bir de öyle de bir durum var. Yani esas listeyi almamaları da bir şey söylüyor. Ama yedeğe koymaları da başka bir şey söylüyor. Yani zaten bunu heyet de başbakan da çok açık olarak söylüyor. Çok çok zorlanarak yapılmış olan bir 63 kişi listesi bu. Çok zorlanarak. Çünkü hakikaten hiçbir mantığı yok. Onu yapsan ötekisini çıkartıyorsun ve neyi çıkarttığını bilmiyorsun. Yani neyi dışladığını bile anlamayabilirsin. O yüzden de bunu diyeceğim şey, burada bir denge arayışı var. Çok açık olarak. Mümkün olduğu kadar herkesi kapsamak. Öte yandan şunu da şey yapalım. Altını çizelim. Bu kişiye telefon edilmiş, çözüm sürecine destek olmak isteyip istemediği sorulmuş demek ki, onu anlıyoruz. Ve o da çözüm sürecine destek olmak istediğini söylüyor.
Rızam var demiş.
Evet. Bir parantez daha konabilir. Bu daha spekülatif bir şey belki ama Akit Gazetesi heterojen bir yer, çoklu bir yer. Akit Gazetesi'nde birden fazla iktidar odağı var diyebiliriz. Entelektüel açıdan söylüyorum. Fikir açısından iktidar odağı var. Ve birçok insan, muhafazakar kesimdeki insanlardan birçoğu, ya da öyle diyelim, Karakaya'nın aslında o grubun içindeki daha mülayim bir kanadı temsil ettiğini söyler. Ama dediğim gibi bu ne olursa olsun gazetenin yaptığı çok açık ortadadır. O da yayın yönetmenidir. Bunun sorumluluğu onda tabii. Hı hı.
Toplantıda sürece dair eleştiriler heyetten iktidara doğru dile getirildi mi basına kapalı bölümde?
Tabii getirildi. Yani bir kere teknik olarak eleştiriler vardı. Yani bu kadar muğlak, belirsiz, sınırları açık kalmış falan olması birçok insanı rahatsız ediyordu. Hani biz ne olarak gidiyoruz, ne olarak yapıyoruz? Çünkü eğer bir reel, tam bir sivil toplum örgütü olsan zaten sen kendin istediğin insanlarla toplanırsın. 5 kişi, 10 kişi gidip bir şey yaparsın. Ya da hükümet sana bir görev verir. O zaman da arkanda hükümet olarak gidersin ve öyle konuşma şansın olur. Bu, ikisi de değil bu. Bu böyle ortada bir muğlak çizgi. Bu birçok insanı rahatsız etmişti. Bir tabii bir böyle bir eleştiri kategorisi var. Bir de tamamen Kürt meselesi üzerinden bir eleştiri kategorisi vardı. Özellikle başbakanın kullandığı dil üzerinden terörist kelimesini kullanarak Kürt meselesine yaklaşması üzerinden. Başbakan da buna kendi cevabını verdi. Yani cevap şuydu. İki bölümlü bir cevap, öyle diyeyim. Bir, terör diye bir şey var. Uluslararası tanımlanmış bir eylem biçimi. Ve bu eylem biçimini yapan insan da teröristtir. Ben böyle bakıyorum. Kimlikten bağımsız olarak bunu yapan varsa ben ona terörist diyorum. Böyle bir şey. İkincisi Kürt meselesini tamamen bundan ayırarak bakıyorum. Kürtlerin bilinçli olarak devlet tarafından mağdur edilmiş, baskı altına alınmış, hakları yenmiş bir grup olduğunu teslim ediyorum, kabul ediyorum ve bununla yüzleşiyorum ve bunu telafi etmek üzere yola çıkmış durumdayım. Dolayısıyla da Kürt kardeşimle beraber yürümek istiyorum dedi ve şunu da çok net olarak söyledi. 90 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde benden önce hiç kimse ve şu anda da benden başka hiç kimse yani lider olarak Kürt kardeşim kelimesini kullanmış değil dedi. Onun için aslında Tayyip Erdoğan'ın pozisyonunda bir değişiklik yok aslında. İkiye bölünmüş bir mesele var. Hemen bir parantez şunu söyleyeyim. Bu ikiye bölünme sayesinde aslında şu anda çözüme ilerliyoruz. Çünkü bu ikisi birleştiği zaman toplumun çözüm sürecine olan desteği birdenbire çok aşağı iniyor. Ama ayırdığın zaman, silah susuna sıkıştırdığın zaman bir meseleyi, bir konuyu, o zaman toplum çok büyük oranda destek veriyor. O yüzden yani hem ideolojik olarak AK Parti'ye uyan şey bu, hem de pragmatik olarak bu siyaseti yürütmek için de kullanışlı bir düzenleme.
Söyleşimize devam edeceğiz. Bir şarkıyla ara verelim. Yine Ara Dinkçiyan'dan, Ara Onnik Dinkçiyan'dan gelecek. Aslında bu seferki Baba'dan, Onnik Dinkçiyan'dan, Voice of Armenians albümünden Yar Dile Meftune.
Radyo Agos'a devam ediyoruz. Etken Mahçupyan Stüdyo'da konuğumuz. Az önce siz süre çok pürüzsüz ilerliyor dediniz. Gerçekten de öyle görünüyor ve bu kadar pürüzsüz ilerliyor olması da insanda bir şüphe uyandırıyor. Yani bu nasıl bu kadar kolay gidiyor diye. Siz olası riskleri, tehlikeleri, süreci baltalayacak gelişmeleri nasıl öngörüyorsunuz? Var mı böyle bir ihtimal?
Şu anda bunun çok minimize edilmiş olduğunu düşünüyorum. Şu anda süreci baltalamak epeyce riskli bir şey. Öyle diyeyim. Yani süreci baltalamak isteyen insanlar şu anda yaptıkları zaman afişe olurlar, deşifre olurlar ve bu hem AK Parti'yi güçlendirir hem de süreci daha da hızlandırır. Dolayısıyla esas kavga anayasada olacak diye söylüyorum. Çünkü bu öyle bir şey ki burada iki taraf var. İki taraf anlaşmış durumda. Yapacak bir şey yok yani. Sizin bunu engelleme şansınız yok artık. Ve iki taraf mümkün olduğu kadar görünür olmadan çözmeye de anlaşmış durumda. Dolayısıyla magazinleştirmek ve kamuoyunda bir hareketlendirme yapma şansınız da yok çok fazla. O zaman bayağı Paris'te olduğu gibi bir silahlı sabotaja ihtiyaç var. Ama onun da maliyeti artık sabotaj yapanlar için çok yüksek.
Şöyle bir şüphe görüyorum insanlarda. Yani barışa, çözüme gerçekten inanan insanlarda dahi bunu görüyorum. Acaba Kürtler gerçekten bu sürece ikna olmuş durumda mı? Yoksa hani sadece Öcalan'a saygılarından dolayı şu an ses çıkarmıyorlar ama gelecekte Öcalan talepleri çok düşürürse, bugüne kadar Kürt siyasetinin yükselttiği talepleri çok düşürür ve düşük bir noktadan anlaşma sağlamış olduğu ortaya çıkarsa bu şikayetler farklı şekiller dile getirilebilir ve çözüm süreci sekteye uğrayabilir gibi bir kaygısı var insanların. Siz nasıl görüyorsunuz
bunu? Şimdi bir kere sahada yapılan çalışmalarda şu çıkıyor. Bu sürece en büyük destek Güneydoğu Anadolu'da. Ve toplumun %81'i sürece evet diyor. Geri kalan 19 kabaca ikiye bölünmüş durumda ortadan. Yarısı sürece karşı çıkıyor. Yarısı da belirsiz yani kararsız durumda. Bu şunu söylüyor. Kürtler dediğimiz zaman Kürtler zaten çıtayı çok yüksek koyan bir toplum gibi gözükmüyor. Ama batıda ne varsa, dünyada ne varsa onu istiyor. Çıtanın yükselmesi devletin şu ana kadarki tavrı yüzünden Kürt siyasetinin desteklenmesi sayesinde oldu. Yani devlet baskıyı artırdıkça ve Kürt siyaseti çıtayı yükselttikçe Kürtler doğal olarak o yükselen çıtanın arkasında durdular. Ama devletin farklı bir tavrı olduğu andan itibaren gerçek niyetleri, gerçek istekleri olarak bakıldığı zaman o çıta hiçbir zaman çok yüksek olmadı. Nitekim PKK bile işte önce ayrılıkçıydı, uzaklaştı, federasyoncuydu, ondan da uzaklaştı falan. Çünkü taban normal bir dünyada, demokratik bir atmosferde daha önce olduğu gibi mobilize edilebilir değil artık. Dolayısıyla böyle bir şey var. Bir de tabii çok kritik bir olay var. Irak Kürdistan'ı, Irak Kürdistan'ın getirdiği büyük imkanlar. Türkiye ile büyük ve ilginç yakınlaşma şu anda yaşanmakta olan ve Irak Kürdistan'ın önümüzdeki 5-10 yıl içindeki müthiş bir refah artışı yaşayacak olması ve bunun doğal olarak Güneydoğu Anadolu ile paylaşılacak olması. Bu çok yeni bir dünya demek Kürtler için. Kürtler sadece özgürleşmiyor, aynı zamanda da zenginleşiyor. Ve insanların hayalinde öyle bir şey var. Evet, özellikle Kürt burjuvazisi şu anda yeniden ortaya çıkıyor, ağırlığını koyuyor yavaş yavaş ve önümüzdeki dönemde de daha da fazla koyacak. Onun için artık siyaset sadece Kandil'in ya da işte İmralı'nın söylediği şey olmaktan çıkacak. Siyaset aynen AK Parti nasıl yapıyorsa bugün tabanla doğrudan ve hakiki ilişkiler kuran bir siyaset olacak. Ve tabanın gündelik sıradan taleplerini de içine alması gereken bir siyaset olacak. Şimdi bu zaten yumuşayan bir siyasettir. Böyle olunca da bütün tablo böyle ortaya çıkınca çok doğal olarak PKK'da ve Öcalan'da o yöne doğru gitti. Çok basite indirgersek aslında Kürt siyaseti akıllı davranıyor. Yani rasyonel davranıyor şu anda.
Bunun tetikleyicisi de ama Öcalan'ın kendisi olduğu gibi görünüyor. Yani çünkü BDP bu çizgide değildi bundan iki ay bile önce.
Tabii yani şimdi BDP sonuçta arada kalmış bir kurum. BDP çok fazla kendini öne çıkartıp bir ufuk saptayacak olan bir kurum hiçbir zaman olmadı. bir tür kolaylaştırıcı, bir tür tampon gibi davrandı. Ve bütün zaten öyle dizaynlanmış durumda. Kandil ise orada yıllarını geçirmiş olan insanların oluşturduğu bir kurumsal yapı. Kandil sadece Kandil'de değil, dünyanın her yerinde uzantısı olan ekonomik, sosyal, siyasi bir örgüt ve kendine ait olan bir alanı var tabii ki. Yönetilen insanlar var, binlerce. O binlerce insanın sahada, kentlerde uzantıları var, onların aileleri var. Ve bütün bunların 20 yıl, 30 yıldır harmanlanması var belirli bir ideolojik yapı etrafında. Dolayısıyla burada savunulan, sahip çıkılması gereken de bir pozisyon var. Ama dediğin çok doğru. Öcalan çok başka bir ufukla baktı bu olaya. Zaten bunu Karayılan da söyledi. Çok basit bir örnekten gidersek şunu biliyoruz sızan bilgilerden. İlk Öcalan görüşmesinde Kandil'den gelen mesaj bir çekilme olur ise eğer bu çekilmenin 2 yıla yayılması şeklinde imiş öyle diyelim. Biz orada olup da duymadığımıza göre ve Öcalan'ın buna şöyle dediği rivayet ediliyor. Siz hala anlamadınız bu işi galiba. 3 haftada çekileceksiniz. Şimdi bu çok başka bir pozisyon. Ve bu pozisyonun arkasında da Öcalan'ın bu Irak Kürdistanı ile beraber gelecek olan bu yeni dünyada Kürtlerin artık kaybetme şansının çok az olduğunu gördüğünü düşünüyorum.
Vaktimiz çok azaldı ama siz şu an bir şiddetsizlik ortama doğru gidiliyor, silahlar susuyor ama asıl çözüm anayasada yatıyor dediniz ama orada da engeller var gibi görünüyor. Başkanlık sistemi başta olmak üzere yani toplumsal tartışmayı çok şiddetlendirmeye aday gelişmeler var. Orada çözümü nasıl bulabilir Türkiye? Yani demokratik dönüşümü anayasayla nasıl damgalayabilir Kürt sorununun çözümünde dahil ederek?
Şimdi burada tabii en önemli faktörlerden biri CHP. Çünkü CHP devleti temsil ediyor, rejimi temsil ediyor ve AK Parti her zaman bu işi CHP ile beraber yapmak istiyor. Kendi meşruiyeti açısından da ve daha kalıcı bir anayasanın ortaya çıkması açısından da. Ama şu andaki olaylar gösteriyor ki CHP öyle bir şey yapmayacak. O zaman AK Parti'nin önünde kendi iktidar süresinin de en az 10 sene olduğunu düşünürsek 10 sene sonunda doğru yere gelmek üzere şimdi ne yapabilirim sorusu ortaya çıkacak.
Yani ve bu aşamalı da, belki de bir plan.
Evet bence bunu aşamalı olarak bakacaklar. Ve başkanlık sisteminde belki tamamen geri alacakları bir kart olarak oynayacaklar diye düşünüyorum.
Zaten başkanlık sistemini aldıkları zaman da işte o diyelim ki laik cenahın muhalefetinin ulusalcı muhalefetin asıl başka konularla ilgili olduğu ortaya çıkıyor ve asıl sorunlar da orada işte Türk kimliği nasıl tanımlanacak?
Tabii esas tartışmamız o olacak zaten. Hı-hı.
Bu 300 imzalı bildiri vesaire de hani oradaki Hı-hı. reaksiyonun güçlü olduğunu ve tartışmanın orada yattığını gösteriyor gerçekten.
Yani şöyle söyleyeyim birinci soru niye bu kadar geç çıktı bu 300 imza? Niye o kadarla kaldı? Kamuoyunda niçin o kadar az ses getirdi vesaire gibi sorular. Ben bunun çok gidecek bir yeri olduğunu sanmıyorum. Epeyce arkaik kalmış olan bir olay. Şu çok kritik. Türkiye için özellikle ama belki birçok yer için de bugünün dünyasında. Gelecekle ilgili bir önerisi olmayan hiçbir siyasi projenin geçmişle ilgili hiçbir ettiği laf anlamlı değil. Ve dolayısıyla o 300 imzalı bildiri de tarihin çöplüğüne doğru gidiyor bence.
Tamam. Bu da son söz olsun. Etyen Mahçupyan'a çok teşekkür ediyoruz. Ve bir şarkıyla devam edeceğiz. Onu da Karin anons ediyor.
Onik Dinkciyan'dan gelecek yine. Kudüs'te verdiği bir konserin canlı kayıtlarından oluşan Voice of Armenians 2007 tarihli albümden. Tıbrevank Okulu'nun 60. yılı için düzenlenecek kutlama çerçevesinde Onik ve Arya Dinkciyan'ın konser için geleceğini hatırlatalım. Bir zamanlar Tıbrevank'ta yatılı okuyanların Ari Hergel anlatıyor tape'den dinledikleri. kasetlerin nasıl eskidiğini biliyoruz. Aynı zamanda Onik Dinkçiyan'ın çok büyük bir özlem çektiğini Diyarbakır'a, Türkiye'ye, buradaki Ermenilere. Dolayısıyla büyük bir buluşma olacak bu.
Bu şarkıyı da kendisinin seçtiği, evet, bu program için hatırlatalım.
Dolayısıyla en çok da Onik Dinkçiyan'a gitsin. Garot Özlem. Radyo Agos. Get your rights, Jack, and don't be a tall no more, no more, no more, no more. Get your rights.
Açık Radyo. Şimdi ve burada.
Reklamlar.
Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın ve verin. Ama hepsini değil, sadece birazını verin ve tekrar nefes alın. Ve verin. Alın. Amfizem hastalığının son evrelerinde hastalar bu şekilde nefes alıp verirler. Amfizem hastaları bunu boğulmak olarak nitelendiriyor. Eğer sigara içiyorsanız çoktan amfizemin ilk evresindesiniz demektir. Tüm sigara içenler gibi. Sizi nelerin beklediğini artık biliyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın.
Reklamlar bitti.
Bağımsız Radyo ne ile yaşar? Dinleyicisiyle. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi 10 yaşında. 30 Mart 7 Nisan arası. 9 gün 99 saat radyo şenliği. 94.9 Açık Radyo'da.
Jo sóc la Rosa Saragossa i això és...
Açık Radyo!
Radyo Agos.
Radyo Agos'tan tekrar merhaba. Biliyorsunuz Açık Radyo Dinleyici Destek Haftası'ndayız. Dinleyici desteklerine Açık Radyo'nun Türkiye'nin bağımsız radyosu olarak ihtiyacı olduğunu biliyorsunuz. Dinleyici destek hattı 0212 343 4141 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak radyomuza desteklerinizi yapabilirsiniz. Ve destekte bulunan herkes için de aslında teşekkür ediyoruz şu ana kadar. Programa da devam ediyoruz.
Bu hafta orta sayfamızı sadece bir patrik olmak dışında Ermeni toplumu için baba olarak da anılmış olan Şnork Patriği'ye ayırdık. 1 Nisan Pazartesi günü Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda 1961-90 arası çok uzun bir süre Türkiye Ermeni Patriği olarak görev yapan Şnork Kalustyan için yapılan büstün açılışı vardı. Heykeltıraş Erol Sarafyan tarafından yapıldı ve Türkiye Ermenilerinin 82. Patriği Şnork Kalustyan da tüm diğer patrikler gibi esasen Şişli Mezarlığı'nda gömülü ama hep Balıklı'da, muhtemelen her daim hayatta da olduğu gibi halkının arasında olmak istediği için herhalde Balıklı'da gömülmeyi istemiş. Bir nevi bir vasiyeti yerine getirmek üzere büstü aracılığıyla şimdi tekrar cemaatine kavuşuyor.
Aslında bu ilginç bir şey. Yani ölümünden sonra onun vasiyetinin, onun isteğinin yerine getirilmemesi bana çok çarpıcı geldi. Acaba niye o zaman cemaat böyle bir tavır içinde olmuş? Çünkü açık açık söylemiş Balıklı'ya gömülmek istediğini. Bunu da bir soruşturmamız lazım belki o dönemin tanıklarına.
Onlardan bir tanesi yakından süreci bilen Melkon Karaköse, şimdilik o dönem Samatya Vakfı Başkanı olduğum dönemde vefat ettiğinde Balıklı Mezarlığı'na gömülmek istediğini söylemişti bana. O dönem vakıfların yönetim kurulu üyeleri olarak karar veremedik diyor. Herhalde ortak bir inisiyatif kullanma noktasında sıkıntı yaşanmış besbelli. Daha da ziyade bir de bir patriğin bunca zaman sonra büstüyle ve tüm anılarıyla, etkinlikleriyle anılıyor olmasının, onun anısına bu denli ihtiyaç duyuluyor olmasının da anlattığı bir şeyler var. Çünkü çok sahipleyici, kucaklayıcı, özellikle Anadolu Ermenilerini Ermeni toplumunun içine katmak konusunda çok çok sıkıntılı. Darbe dönemlerinde, baskı dönemlerinde inisiyatif koymuş bir din adamından bahsediyoruz. Bu lider vasfı herhalde o toparlayıcılık, toplayıcılık herkeste görülmüyor. Gerçekten tir tir titrenen bir noktada elini kolunu sallayarak hem yurt dışına gidip patriklik ve okullar için maddi destek sağlamaktan hem de Anadolu'daki ana dili Kürtçe olan çocuklar başta olmak üzere ailelerine burada okulları açarak onları topluma kazandırmaktan zerre imtina etmemiş yürekli bir adam.
Evet, Ermeni halkı saydığı, sevdiği, unutamadığı din adamlarına baba lakabını vermiştir. Vanlı Mıgırdıç Hrimyan Patrik, Hrimyan Hayrik, Hrimyan Baba adıyla anılırdı. Galiba Şinork Badriyak da, Şinork Patrik de Cumhuriyet döneminin bir diğer önemli patrik, Karekim Patrik gibi baba olarak anılmayı ve hiç unutulmamayı hak eden patriklerden biri, mütevazılığıyla, halkın arasına karışmasıyla, senin saydığın nitelikleriyle. Aynı zamanda Hrant Dink'in hayatında da, Rakel Dink'in hayatında da önemli yeri olduğunu biliyoruz. Orta sayfamıza Hrant abinin yazdığı o bölümü de aldık. Rakel Dink'in babası Siyament Yağbasan'dan kızını isteyen, hatta bunun için başlık parası vermeyi bile göze alan bir patrik.
Dolayısıyla Hrant Dink'in o anlamda gerçek anlamda babalık yaptığı da, evet, denebilir yani. Evet. Manevi boyutu.
Ve yine Agos'un bu haftaki sayısında babalık yaptığı başka insanlardan, Zakarya Mildenoğlu'ndan, Yetvar Tomasyan'dan, Melkon Karaköse'den de Şnork Patrik'le ilgili tanıklıklar var. Aynı zamanda sen, Karin Karakaşlı da Şnork Patrik'in hayatını, bir biyografisini kaleme aldı. Devam edelim programa. Yine Ara ve Onlik Dinkçiyanlardan gelecek şarkı. Bu sefer Ara Dinkçiyan'dan, Oğul'dan. Nightark'la Türkiye'de ve Yunanistan'da çok popüler olmuş bir beste. Nightark grubuyla ve aynı adlı albümde yayınlanmış bir şarkı. Homecoming, yani eve dönüş. Thank you. Patrick Schnorr Kalusyan'ı andıktan sonra Patrikhane'deki seçim yönetmeliği tartışmalarıyla kısaca bir devam edelim istiyorsan.
Vakıf seçimleri yönetmelik taslağı tartışmalarında yeni bir dönemece daha girildi. Bu dönemeçlerden geçilmiyor ama inşallah bu sonuncusu olur. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne son olarak Ermeni toplumu adına iki taslak sunma diye bir karar çıkmıştı. Şimdi ondan alınan duyumlara göre bir geri adım atılmış. Ermeni toplumu adına tek bir taslak sunmak üzere bir toplantı yapılması ve belli başlıklarda en azından ortaklaşılması gündemde.
Bizim aldığımız yine duyumlara göre bu uzlaşma şey temelinde gerçekleşecek. Seçimlerde, vakıf seçimlerinde seçmenler, İstanbul içinde yaşayan bütün Ermeniler oy kullanabilecekler. Ama seçilecek olan yönetimler İstanbul'u 3 bölgeye ayırarak o bölgenin mukimi, orada yaşayan insanlardan seçilebilecek. Bu bizce ideal çözüm değil. Biz tamamen herkesin İstanbul genelinde hem aday olabilmesini hem oy kullanabilmesini savunuyoruz. Ama yine de şu anki duruma göre, şu an çünkü çok dar bir çerçevede yapıldığı için seçimler, ileri bir adımı, çok ileri bir adımı aslında temsil ediyor. Bu yüzden hani bir tür uzlaşma olduğu için de bizim de rıza gösterebileceğimiz bir şey. Dün akşam bir toplantı vardı Patrikhane'de. Yani bu uzlaşmayı sağlamak üzere, metne son şeklini vermek üzere toplanacaktı bir heyet. O toplantının sonucu ne oldu henüz bilmiyoruz ama bu haftaki Ağustos'ta zaten yankılarını ve süreci nasıl işleyeceğini tekrar işleyeceğiz.
En azından böyle bir arayışın olması bile son derece sevindirici. Şu an halen ilçe genelinde seçim uygulana geliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kafa karıştırıcı iki ayrı taslak sunmaktansa üzerinde ortaklaşılmış ve önümüzü açacak bir taslak. Bundan sonraki geleceği belirlemek adına da elbette hayli işlevsel olacak. Tüm temennimiz bu zaten.
Evet. Beni Ağustos'ta son dönemlerde en çok etkileyen röportajlardan biri de bu haftaki arka sayfada yayınlandı. Lucien Kopar Meryem Diril ile konuştu. Meryem Diril kim diye soracak olursanız aslında herhangi biri diyebiliriz. Zaten arka sayfadaki hikayemiz de bir Türkiye hikayesi. 90'lı yılların karanlığını yansıtan, özellikle Kürt bölgesinde Güneydoğu'da yaşanan adam kaçırmaları, faili meçhulleri, göz göre göre işlenen cinayetleri, cezasız kalan suçları yansıtan bir röportaj yaptı Lucien Kopar. İşin ilginç tarafı, biz bu röportajı bir Keldani ailesine onlar Paskalya'yı nasıl kutluyorlar sorusuna cevap aramak üzere misafir olduğumuzda öğrenmiş olduk hikayeyi. Yani Keldaniler, bir Doğu Katolik toplumu olan Keldaniler Paskalya'yı nasıl kutlar? Buna Ağustos'ta yer verelim diye geçen haftaki Paskalya sayımızda yer vermek üzere Lucien Meryem Diril'den randevu almıştı. Ama ailenin hikayesini dinlemeye başladığımızda biraz önce söylediğim gibi 90'lı yılların karanlığının olanca açıklığıyla cisimleştiği bir hikayeyle karşılaştık ve açıkçası çok etkilendik.
Hakkari Beytülşebaplı Meryem Diril ve tek dileği toprağında yaşamak, öldüğünde de oraya gömülmek, orada uyumak. Bir yandan Keldani toplumunun Katolik inancına sahip Keldani toplumunun Paskalya sürecini, bayramlarını, efsanelerini, destanlarını anlattı. Ama ister istemez tabii olay en azından o destanlar kadar destansı aslında ve ne yazık ki çok trajik hayatın kendisini geldi. Meryem Diril oğlu Zeki'yi bu faili meçhul süreçte kaybetmiş, yaralı bir anne
ve kuzeni Edip'i de.
Aynen. Bu iki genç, Zeki henüz 14 yaşında. Yine de o 90'lı süreçte, 93'ün Ekim ayında İstanbul'dan köye dönerken tabiri caizse kayboluyorlar. Aslında yaşanan sonraki rivayetlere göre yakındaki Kürt köyüne gidiyor bu iki genç. Eve gelmeden önce orada biraz soluklanıyorlar. Köy kahvesine oturmuşlar amcalarıyla birlikte. Yanlarında da bir miktar çalıştıkları, biriktirdikleri paralar, sözlenirlerse taksınlar diye altın söz zincirleri var. Kahveye korucular geliyor, oğlanı ve yeğeni götürüyorlar. Herkesin içinde onlara Ermeni terörist deyip işkence yapmışlar diye anlatıyor anne. ve Uludere'de öldürüp cesetlerini helikopterden atmışlar. Cesetleri yok, kayıp. Keşke üzerine dua edebileceğim bir mezarı kemikleri olsaydı oğlumun. Biz Ermeni değiliz, terörist hiç değiliz. Oğullarımın silahlı işi olmaz, daha 14 yaşındaydı diyor. Ve ondan sonra da zaten köylerinden, yerlerinden, yurtlarından oluyorlar.
Ve köylerinin talan edildiği, mallarının mülklerinin çalındığı bir olay da yaşamışlar yine aynı dönemde. Kızları Heylaney, ki şu an kendisi Agos'un abone servisinde çalışıyor. Biz onu Hilal diye ilk tanıdık. Heylaney demedi, öyle tanıtmadı kendini, Hilal diye tanıttı. Ama bu talan olayından dolayı aile içinde Hilal'i, Heylaney'i Telan olarak tanıyorlar. Çünkü Hilal o zaman bebekmiş. Ve onun bebekliği döneminde böyle bir olay yaşandığı için muhtemelen hiç unutmamak, hep hatırlamak için Hilal'in adını Telen'e çevirmişler.
Bu aslında bir yanıyla bir inat da hikayesi. Askerler gelip ilk önce evi yıktıklarında bir yıl kadar aile İstanbul'a göçüyor. Sonra tekrar geri geliyor, o evi yapıyor. Ve ancak ondan sonra yukarılardaki manastırlarına sakladıkları arı kovanları tepelerden aşağı atıldığında, gözlerinin önünde küçük baş hayvanları telef edildiğinde, evleri ve bütün köy yakıldığında, yani artık sığınılacak, geri dönülecek bir yer kalmayınca mecbur bir yan köye geçip oradan da İstanbul'a geçiyorlar. Ama hala bütün bunların üstüne Meryem ağzını açtığında tek istediğim köyüme dönmek diyor. Evet, onun dönebildiği köy zaten hayatı.
Köye dönmek benim için hayat demek diyor. O bölümü okumak istiyorum. Zamanımız da daraldı ama bizi çok etkilediği için paylaşmak istiyoruz. Meryem Diril anlatıyor. Eskiden köyümüzün yakınında bir Ermeni köyü varmış. Bize sadece burada eskiden Ermeniler yaşadı, burası Ermeni toprağı dendi. Oradaki taşların, kayaların üzerinde Ermenice yazılar var. Biz sadece taşların üzerinde adımız kalsın istemiyoruz. Ben köyüme dönmek ve annem, babam, kayınvalidem gibi oradaki aile mezarlığımızda gömülmek istiyorum. Mezarlığımıza, kilisemize gidip dua etmek istiyoruz. Amcam geçen yaz köye gitti. Marta Simoni Kilisesi'nin kapısı yokmuş, onu yaptırdı. Bu sene eşim de gidip kiliselerin onarımı için yardım edecek. Ben köyde yaşamak istiyorum ama başlarına bir şey gelir diye çocuklarımı köye götürmeye korkuyorum. Devletten köyümüze yol yapmasını istiyoruz. Bunun için dava açtık. Ama halen orada yaşamamıza izin vermiyorlar. Oysa benim için hayat köyüme gidip kilisemde dua etmektir. Bunu anlamıyorlar.
Onik Dinkçiyan da aslında o köyünün özlemiyle, şehrinin özlemiyle geri geliyor. Onun sesi yerine yurduna kavuşmayı bekleyen herkes için gelsin. Onik Dinçiyan'la beraber de bu haftayı kapatalım. Helvacı denen sevilen şarkıyı İngilizce olarak söyleyecek galiba.
Helva. Let me take a taste to see halva made from sesame. Now I too am breathing sighs. Halva has me mesmerized. Halva has me mesmerized. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. sight, offering a strange delight. Ah, la la. Ah, la la.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.